Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese iyi haftalar. Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, Eser Karakaş'la beraberiz her zaman olduğu gibi. Eser hoş geldin. Kar yağıyormuş orada. Burada bahar. Nedir
merhaba,
durum?
Güldem, ne güzel, ne güzel vallahi. Kıymetini bilin Ege'nin.
Vallahi teşekkürler, evet.
Burada kar yağıyordu bir saat önce.
Evet, inanılır gibi değil ama burada da hava durumu haftaya yine soğuk ve yağış yani gösteriyor.
Strasbourg hava her zaman kapalı. Hı-hı. Çok enderdir. Yani güneşin yüzünü böyle şey çok şey yani. Pek göstermiyor. Sevmiyor güneşi göstermeyi güneş burada.
Mesela güneşli günler diliyorum
hasis,
sana o zaman.
Hasis.
Hasis, evet. Bu hafta şimdi geçen hafta seninle konuşmuştuk artık şu Türk lirası işte faiz enflasyon konuşmaya kıstırıldık bir şekilde gündem hep onun üzerinde dönüyor. İşte Merkez Bankası başkanı değiştikçe para politikası vesaire. Dolayısıyla daha katma değeri olan konular üzerine ilerleyelim dedik ama ben yine de bir gündemin üzerinden şöyle bir geçmek istiyorum. Bir tanesi yine tabii ki bu hafta başında enflasyon açıklandı. 16.21'e çıktı yıllık enflasyon. Enag'ın enflasyonuna göre aylık enflasyon 3.36, TÜİK'in verisine göre 1.08. Hani onu artık yorum yapmıyorum. Diğer taraftan da işte Nisan, Mayıs, Haziran aylarında tekrar enflasyonun yükseleceği beklentisi var. Çünkü B çekirdek enflasyonu %17'nin üzerinde, C çekirdek enflasyonu da 16.88 ile zaten yönünde tarafta olduğu belli. 15 Nisan'da önümüzdeki hafta, bugün en kaçı yok, daha önümüzdeki hafta değil, sonrakinde Merkez Bankası toplantısı var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine AKP grup toplantısında faizleri tek hanede görmek istediğinden bahsetti. Artık çok fazla bir tepki vermedi ama yani böyle 8.20-8.30'lar civarında oturuyor gibi. 15 Nisan'da kimse faiz indirimi ya da faiz yükseltilmesi beklemiyor. Zaten Cumhurbaşkanı'nın yine bugünkü konuşmalarından sonra faiz artışı hani enflasyon %19 ve civarına yönelse bile faiz artışı beklenmeyecek. O anlaşılıyor. Dolayısıyla hani bu konuyu burada kapatıp geçelim. Diğer taraftan bu hafta sonu olaylar vardı. 104 emekli ya da 103 emekli amiralin bildirisi. Onun üzerine şu anda Türkiye gündemi kaynamakta. Yine bugün Cumhurbaşkanı'nın söylemine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Onların başkomutanı o dedi ve yanlarına bırakmayacağız dedi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hareketli yine politikada olaylar olacak gibi gözüküyor. Bir taraftan da şu Mart'ta yapılan Avrupa Zirvesi'nden sonra 6 Nisan'da yani dün Avrupa Konseyi ve Komisyonu Başkanları Ankara'da Erdoğan ve Mevlüt Dışişleri Bakanı ile Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüler. Toplantıda hani dikkat çeken hanımefendinin sandalyesiz, koltuksuz bırakılmasıydı. Hani herkes bu İstanbul Sözleşmesi sonrası İşte bakın görüne bağladı ya da yorumladı. Ama orada hani acıklı olan ilerlemeden bahsedilmesi, Türkiye'deki artık kalmamış ifade özgürlüğünün çok bozulan insan hakları üzerinde hiçbir laf edilmemesi ya da çok az laf edilmesi, tamamıyla ticari bir zeminde Avrupa Birliği, Türkiye ilişkilerinin indirgenmesi, alım-satıma konu olan malzemenin de işte göçmen sözleşmesiyle Türkiye'nin gümrük birliği revizyonu olduğu artık gerçeği çok net ortada. Dolayısıyla ilerleme diye bir süreç kalmamış durumda. Haziran'da tekrar biraz daha somut bir teklifle AB tarafı Türkiye'ye işte daha ne kadar para isterseniz de getirecek. Bakalım biz de gümrük birliği revizyonu neler alabileceğiz. Bunlar gündemdeki konular benim aklıma gelen hani çarpıcı olanlar. Senin de eklemek istediğin bir konu var mı?
Aldığım notlar var. Yani günlük bir revizyonu da bekleme bence. Benden sana.
Ha, olabilir. Neden öyle düşündün?
Çünkü gümrük birliği revizyonu demek ne demek yani sonuç olarak gümrük birliği revizyon. Üçüncü ülkeleri açabilirler belki. Yani Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yani mesela Amerika bir Birleşik Devletleri. O iyi bir Türkiye için çok iyi olur o. Yani bir serbest ticaret bölgesi ya da böyle bir serbest ticaret anlaşması yaparsa Türkiye otomatikman bunun parçası olması lazım. Çünkü gümrük birliği mantığına aykırı çünkü şu anda yürüyen şey. Ama gümrük birliği revizyondan benim anladığım şu anda sadece imalat sanayi mallarını kapsıyor. Tarım ürünlerini ve hizmetleri kapsayacak mı, kapsamayacak mı? Şimdi Türkiye asla buna yanaşmayacak.
Evet, Türkiye'nin isteği hakikaten tarım ürünleri ve hizmetleri de kapsaması şeklinde. Evet, doğru.
Ama yanaşmayacak Türkiye buna yani. Çünkü hizmetleri kapsadığı anda hizmetleri böyle şey seçemezsin. Mesela kamu alımları da girecek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mesela devlet yardımları girecek o zaman işin içine falan. Bunlar AKP iktidarlarının asla yapmayacağı, yapamayacağı konular. Dolayısıyla o konuda ben fazla bir şey beklemiyorum. Hizmetlere ve sonra tarımda da Türkiye Avrupa Birliği üyesi ülkelere oranla muazzam verimsiz bir tarımımız var. Şu anda çok kötü yönetildiği için. Yani Anadolu toprağından kaynaklanmıyor yani. Ama yönetim şeyinden kaynaklanıyor, bu kötülüğünden kaynaklanıyor. Belki de onun sayesinde belki vatandaş o kısa ve orta vadede ucuz tarım ürünü yer, ama tarım tamamen de çökebilir. O zaman ilerisi için de uzun vadede çok kötü sonuçlar da verebilir bu. İyi düşünülmesi gereken bir şey. Bir iki yarı siyasi yarı ekonomik şey söyleyeceğim. Çin, Rusya ve İran internette muazzam bir sıkılaştırmaya gidiyor. Ve bunun adını da
Evet, doğru.
cyber sovereignty diyorlar. Yani siber şey güve, ne deniyor?
Özgürlük gibi hani
Sovereignty, egemenlik.
özgür ama egemenlik tam
Egemenlik.
kelimesi doğru, evet,
Sovereignty,
egemenlik.
siber egemenlik şey
Evet.
yani. Özellikle Avrupa'ya karşı. Avrupa ve Amerika'ya karşı, yani büyük şeylere karşı siber egemenlik. Yani bu işte şeyin sorunu demek yani. İnanamıyorum Türkiye'deki bazı AKP dışında bazı kesimlerin de bu ülkelere bayılmaları, bu tabiri kullanacağım. Buna inanamıyorum yani. Nasıl bir şeydir yani. Adam interneti sıkılaştırıyor
Evet.
yani. Kapatıyor. Daha ötesi var mı yani
Ya bu
şeyin?
herhalde sanıyorum Trump sonrası dönemde Trump'a Twitter'ın, Facebook'un son seçimden sonraki yaptığı saçmalıklar yüzünden koyduğu yasaklar bu tip daha baskıcı ülkelerin liderlerini korkutmuş olsa gerek. Hep böyle yerli bir takım işte Twitter alternatif, Facebook alternatif çabalar var.
Türkiye'de
Kendi kontrol edebilecekleri şeyler istiyorlar. Evet, pardon.
rica ederim. Ya doğru söylüyorsun. Tamamen kendi kontrollerinde olsun. Bir şekilde kontrolü deneyecek hiçbir şey olmasını istiyorlar.
Evet.
Erdoğan'da da kafa aynı.
Tabii.
Dolayısıyla
Evet.
aslında şimdi Amerika'ya, Avrupa'ya falan işte bir nedenden sirin gözükmeye çalışıyor. Belki de mecbur kalıyor. Çünkü sıcak para gelmiyor başka türlü. Ama Erdoğan'ın kafanın Rusya ve Çin'le çok daha iyi anlaşabileceğine, yani şu anda Türkiye ilk seçimlerde Erdoğan'a oy verirse zaten ne yapıp Rusya'yla falan bir şey yapmalı. Çünkü demek ki toplum böyle bir şey istiyor demek yani artık ondan sonra.
Evet.
İnternette şey yaptı falan bir şey. Neyse. Şimdi Konya'da bir askeri uçak düştü maalesef.
Bugün evet.
Ondan sonra bir şey şehit oldu bir pilot. Ve çok şey bir şekilde şehit oldu. Atlayabilecekmiş uçaktan. Allah rahmet eylesin hakikaten. Çocuğa herhalde genç bir teğmen yani. Fakat o zaman da yerleşik alanın üzerine, yani şehrin üzerindeymiş. Atlayıp uçağı şeye bırakmamış yani. Şehrin dışına çıkmış, ondan sonra atlayamamış artık bir daha. Ve kırsal
Çok
alana
üzücü,
düşmüş.
evet.
Evet yani çok rahat atlayabileceği bir yerdeymiş yani. Ama o şeyini kullanmamış. Uçağı şehrin üzerinden alayım diye yani çocuk. Allah rahmet eylesin hakikaten.
Allah rahmet eylesin. Evet.
Evet. Fakat ne oldu? Sadece mesele o değil. Bir helikopter düşmüştü. Bir kor general öldü içinde. Ne oldu o mesele? Biliyor musun?
Hayır, hiçbir fikrim yok.
Hiçbir fikri olamaz zaten. Çünkü basın hiç ilgilenmiyor bu konuyla. Ne Genelkurmay'dan, ne Hava Kuvvetleri'nden falan da herhangi bir açıklama da gelmiyor. Ya ne oldu? O helikopter niye düştü kardeşim?
Evet. Evet, doğru takip. Yani benim kafamdan da tamamıyla çekilmiş gitmiş. Şimdi sen söyleyince
Ne oldu o
hatırladım. Doğru.
helikopter?
Evet.
Bir kor general öldü içinde. Önemli bir kor general. Ne oldu yani? O kaza kırım raporu deniyor. O rapor çıktı mı? Nerede? Vergi ödeyen vergi mükellefleri bu raporu görebiliyor mu, göremiyor mu? Bunda gizlilik olabilir mi, bir kazanın gizliliği? Neyse.
Yani bilmediğim konular, bilmediğim sorular. O yüzden hakikaten
Ben de
sana
bilmiyorum.
dinliyorum ben de.
Ben
Bilmiyorum yani.
de
Hani bu böyle
bilmiyorum
bir
ama
şeyin araştırmasını kim yapar, kim yayınlar? Herhalde askeriye kendi içinde yapar.
tabii
İsterse
askeri kendisi
genelde
de
de
yapıyor.
yayınlanmaz böyle şeyler.
Savunma Bakanlığı yayınlaması lazım bunu sonuç olarak. Şimdi Savunma
Evet.
Bakanlığı bağlı bütün kuvvet komutanları, Genelkurmay. Dolayısıyla
Evet.
vatandaşla ilişkide Savunma Bakanlığı kurması normal. Savunma Bakanlığı'nın bu açıklaması lazım. Bu helikopter meselesi ne oldu? Ama vatandaş da sormuyor. Gazeteler üzerine gitmiyorlar. Ve burada mesela üzerine gitmemek de Yani muhalif basında, yandaş basında hepsi beraber davranıyorlar.
Evet.
Ama diyeceksin ki Türkiye'nin gündemi o kadar
ya yoğun. Şimdi onu diyecektim ama hani bir taraftan da artık gazeteciler de haklı. Gündem öyle bir dönüyor ki dört dönüyor bir o taraftan bir o
Senin
taraftan.
açtığın konu var ya, Ursula von der Leyen'in ayakta kalması meselesi.
Evet.
Sence bu kasıtlı mı yapıldı?
Kasıtlı gözüküyor. Yani böyle bir bu kadar bir önemli bir toplantıda protokol bilen insanlar orada çalışıyorlar. Böyle bir
Kim
şeyin
protokolü? Öyle mi?
ya bence protokol biliniyor orada. Yani mümkün değil başka türlüsü. Düşünmek istemiyorum. O yüzden de bana çok kasıtlı net gözüküyor.
Valla
Çok.
düşün bence. Şu an çünkü şu anda Ursula von der Leyen'e muhtaçlar. Para istiyorlar ve diyorlar ki Avrupa sen bizi fazla eleştirme. Kadın kolay değil, Avrupa Komisyon Başkanı.
Ama kim kime tam olarak muhtaç bilmiyorum. Hani orada seçimler silsilesi var yine önümüzde. Hani
Tamam,
Fransa'da, Almanya'da durum hiç iyi
ona
değil.
para vereceklermiş işte. Tam istediği şey Erdoğan'ın.
E tamam işte
Bence
o ona
tamamen
para verecek.
ben seninle aynı fikirde değilim ya. Yani. Farklı düşünüyorum senden. Bence sıradan bir devlet başarısızlığı işte bu. Failing state Türkiye.
Ya failing state evet ama hani bu kadar ne bileyim planlanmış önceden borazanla duyurulmuş bir
Bu kadar.
toplantıda bu kadar
Türkiye'nin
mı
bunu
diyorsun?
düşünebileceğini zannetmiyorum ben Ankara'daki bir şeyin. Böyle bir beyin yok Ankara'da artık. Bu bir devlet aklı olması lazım böyle bir
Ya
şey.
devlet hakkı bak çok katılıyorum. Birçok konuda devlet hakkı o dürtü yok. Ama bunu da planlayabilecek kadar küçük beyinler o danışmanlar içinde de var. Hani ben çok emin olamıyorum ama zaten emin olunamayacak bir konu. Hani diyecek çok da bir
Emin
şey yok.
olamayacak bir
Evet.
şey. Ama ben öyle düşünüyorum. Bu sıradan bir şey yani. Böyle bir şeylik. Orada genellikle birisi geliyor.
Ya
İki kişi.
ikisi de birbirinden berbat ama o zaman yani.
Evet,
İkisi de
ikisi de birbirinden
birbirinden
berbat. Doğru.
berbat.
İkisi de birbirinden berbat. Ama yani benim şeyim o. Sedat Peker Makedonya'dan aranıyormuş.
Evet.
Ya
Evet.
bunu düşünebiliyor musun? Bir başka bir mafya hapisten çıkıyor diye. Değil mi? Neydi ismi? Adamın.
Alaaddin Çakıcı.
Alaaddin Çakıcı. Devlet başka bir suçlu, adam mafya babası resmen, onu aldı yurt dışına götürdü. Çıkardı.
Evet.
Bu nasıl bir şeydir ya? Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Onun için, ama bir de tabii en bu haftanın bence en önemli olayı, şimdi yani bu olay Türkiye dışında başka herhangi bir ülkede olsa şu anda başka hiçbir şey konuşulmaz olur. Ne amiraller ne bilmem ne Ursula von der Leyen ne bilmem kim. O çok da bayılmam o gazetecilere ama iyi işler de çıkarıyorlar çocuklar. Bu Yeni Çağ gazetesi olacak. Yeni Çağ'da işte eskiden MHP'nin gazetesi. Çocuklar da MHP katı tandansıymış eski. Şimdi anladığım kadarıyla şeye yakın duruyor. Murat Arel. İyi Parti'ye yakın duruyor herhalde şeyden. Yani şimdi böyle ilginç bir gazeteci grubu da var Türkiye'de. İki tane Barış isimli çocuk var. İyi işler
Evet.
yapıyorlar. Ama onlar Oda TV'den geliyor. Oda TV'de ne demek bellidir. Bilmem bilir misin? Oda
Biliyorum.
TV. Oda TV'de başka bir şey yani.
Evet.
Onun, bu da ama ilginç. Bu devlet içinde bir kavganın sonucu bu çocuklar. Ama işlerini iyi yapıyorlar mesela. Yani şuradan da belli. 3 gün arka arka ben sana göndereyim yazıları. Sen vaktin olmamıştır. Murat Arel 3 gün arka arkaya yazı yayınladı. Dün bitti.
İsimleri açıklıyor Murat Arel bu arada.
Yazılar. O şeydeki
Kanal
Kanal
İstanbul'u
İstanbul'da,
alanları gördüm, okudum,
daha
baktım.
arazi tarım arazisiyken büyük
Evet.
paralar yatırıp oradan toprak alan insanları, bütün yabancılar.
Evet.
Ya bu şimdi bu ne demek? Demek içeriden bir inside trading mi deniyor buna?
Valla insider'ın babası oluyor
Ha,
bu.
hayır işte
Evet.
anası babası neyse yani evet.
Evet.
Ya bu bir hükümeti düşürür ya.
Yani Türkiye'de işte o dediğin failing state işte o yüzden öyle failing state. Çünkü bunlar bu
Bu
dalga dalga dalga rant dağıtılıp iktidarda bu şekilde kalma
Araplar
üzerine
herkes bir
kurulu.
anda
Evet.
nedense o şey tarafında Marmara Eylül tarafındaki toprağa merak sarmış herkes.
Sarmışlar evet. Bundan işte yaklaşık 3-5 sene önce başlamış değil mi?
Ben
Aynen.
geçtiğimde çok araba kullandığım bir yoldur orası. Çok iyi bilirim. Annemlerin babamın evi vardı Şarköy'de.
Hı.
Ondan sonra ben de arabayla çok sık gelip giderdim oraya. Yani üniversite öğrencisiyken, üniversite yeni bitiriyordum falan yani o yıllarda yani 70'li yıllarda. Dolayısıyla bütün o yolu böyle şey avcumun içi gibi bilirim.
Evet.
Ondan sonra yani İstanbul'dan Şarköy'e gelip giderken oradan geçiyorsun karayolu. Deniz kıyısından gidiyor yollar çoğu zaman.
Ayçiçeği tarlaları mıydı oralar?
Ağaççı tarla arasından
Değil mi?
gidiyorsun falan. Çok güzel hem yol güzeldir o bölge güzeldir. Şimdi hep yani böyle bir şey nasıl olabilir ya? Damat arazi alıyor. Damattan önce dünür almış. Yani malum dünür. Sonra dünürden sonra malum damat da almış arazi.
Bugün açıklamasını da yaptı.
Baba bunun arazi aldığını. Baba bunun orada arazisi var. Ben yakında benim de olsun diye aldım diyor. Evet, babanın evet. Orada ne işi var? Onlar Trabzonlu.
Ya bunlar işte hep gözüküyor ama iş evet.
Ama iş çığırından çıkmıştı.
İş çığırından çıkmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan bu şeyle ilgili Kılıçdaroğlu ve amiral ilişkileri konusunda ne dedi? Sen bir şey söyledin biraz önce.
Başkomutanları dedi. Yani CHP'yi işaret etti. Yani bir taraftan da şeye dedi. Hani HDP olan gibi sanki CHP'yi de böyle bir bir kara bulutlar dolaştırdı tepesinde CHP'nin de.
Buram buram darbe kokan bildiri diyor.
Buram buram darbe kokan.
Darbe kokan bildiri. Evet. Şimdi bu bildiri meselesi amiraller şu anda yargılar mı bunlar?
Yani yargı süreci daha tam başlamadı tabii.
Ama göz altında.
Evet ama hani onun bir...
Savcı tutuklama isteyebilir ve istemeyebilir bak. Evet. Yani mahkemeye sevk edebilir, etmeyebilir. Savcının şeyinde bu, ihtiyarında. Yani mahkemeye sevk edebilir ya da serbest bırakabilir şimdi bu kişileri. Anayasanın 138. maddesi ne diyor Güldem? Madde 138. Ne hiçbir diyor? Organ, makam, merci veya kişi... Yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Bak, telkin kelimesini kullanıyor.
Evet şimdi ama ya ben şimdi
savcı bunları mahkemeye sevk ettiği zaman o mahkemedeki hakimi sıkar mı şimdi bu buram buram darbe kokan duymamazlıktan gelmesi mümkün müdür?
Ya bu tabii ki değil ve bu ilk örnek değil. Zaten son 3-4 senedir özellikle başkanlık sistemine geçtiğimizden beri hani Demirtaş, Kavala, en son HDP hani bunlar 3 majör örnek kime işaret ettiyse şu veya bu şekilde onların zaten hukuk sistemi gereğini yaptılar işaret edildiği yönde şimdiye kadar. Ama hala işte Anayasa Mahkemesi'nin
reddetmesi gibi. Ağzından kaçırır. Şeyle ilgili neydi Cumhuriyet'in yönetmeni Almanya'da olan şimdi Cumhuriyet'in genel yönetmeni o dönemde. MİT tırlarıyla ilgili şeyler.
Can Dündar.
Can Dündar'la ilgili. Hakimlere söyleyeceğim dedi.
Evet. Onu hatırlamıyorum ama doğru.
Ağzından kaçtı. Ben kulağımla duydum. Hakimlere söyleyeceğim dedi. Evet. Ya bu da öyle.
Evet, bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Yolsuzluk çok fazla. Hukuksuzluk çok fazla. Kanunlar var ama hukuksuzluk çok fazla ve planlarda biliyoruz ki daha bugünkü konuşmasının girişinde hemen konu oydu yine Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği için meclise çok iş düşüyor dedi. Anayasa değişikliğinin de sebebini biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı sistemini biraz daha gücü merkeze toplamak üzerine bir
artık
plan.
Artık ne kaldı bilmiyorum. Bekleyin bu maddeyi kaldıracaklar. Cumhurbaşkanı hakimlere emir ve talimat verebilir yazacaklar herhalde.
Herhalde bilemiyorum.
Ne kaldı yani geriye? Bu çok 138. madde anayasanın en güzel maddesidir. Güzel bir maddedir. Neden güzel bir maddedir diyorum. Bak bir önce şu okudum ikinci paragraf. Birinci paragrafta şöyle bir şey var. Çok önemlidir bu. Şey için söylüyorum. Yani bunu da hani şeye not düşmek. Hakimler madde 138 şöyle başlıyor. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Bak şöyle sayıyor. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler diyor. Ne diyor? Anayasaya, kanuna ve hukuka diyor. Bak bu çok önemli bir şey. Niye? Burada demek anayasa...
Kanun ve hukuk diyor, evet.
Hayır, anayasa... Bundan ne anlıyorum ben?
Yani demek yasada...
Anayasa ve kanunun dışında da bir hukuk temel ilkelerine göre karar verebilir.
İşte ben de onu diyorum. Hani kanunda yer almasa bile hukukun bir takım hukuk felsefesi diye bir şey var. Bir durum var.
Evrensel hukuk ilkesi vardır.
Evet.
Hakim ona göre karar verebilir. Bu çok olağanüstü bir maddedir. Evet. Türkiye'de hakimler adam gibi hakimler olsa başka hiçbir şeye gerek yok. Türkiye bir hukuk devleti olur sadece bu maddeyle.
Evet,
yani bu ne demektir? Anayasanın 90. maddesi var. Hakimler bütün kararlarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre alabilirler.
Tabii doğru söylüyorsun. Aslında referansım benim orası dese buna kimsenin evet. Diyecek bir şey yok.
Hukuk diyorsun ya. Hukuk, anayasanın emri bu diyor. Ben o hukuka göre karar vereceğim diyeceksin. Kafama göre değil. Üstelik bir de vicdan diyor arkasında. Vicdani kanaatlerine göre diyor.
Ya vicdani kanaat hani o çok tartışmalı ama hukuk dediğin zaman gerçekten referansının ne
Ben
olması ne olabileceği çok yolu çok böyle
bunu
karmakarışık değil.
değil çok değil. Yani ama bizde hakimler anayasa bile değil, kanunlara göre karar veriyorlar. Hadi giderse de anayasaya başvururlarsa da anayasayı da kısıtlayıcı anlamda kullanıyorlar. Çünkü anayasada kısıtlayıcı anlamda kullanabileceğin her şey var.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani anti özgürlük yolunda anayasada yazanlar var ya, şey, bilmem ne bilmem ne şeydir ama diye sonra başlayan ikinci bir paragraf daima geliyor ya arkadan. Hep
Evet.
o ama ile başlayan paragraflara göre karar veriyor hakimler. Ama dediğim gibi hakimler adam gibi hakimler olsa olay bambaşka olur. Neyse canım. Neyse benim
Yok
sözüm.
yani hani katılıyorum sana o yüzden hani lafın üstü söyleyecek böyle yani daha anlamlı bir şey bulamıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. O yüzden susuyorum ben de sessiz kalıyorum.
Amirallerin yazdığı şeye darbe diyorlar. MHP'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin kapısına kilit vuralım diyor. Bu ne demektir biliyor musun? Bu anayasayı yok
Tabii.
edelim demek.
Evet, daha beter bir durum.
Anayasayı yok edelim demek.
Evet. Anayasa
Anayasa
Mahkemesi değil,
Mahkemesi'nin
anayasa olduğu için mahkeme. Yani evet, Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım demek, anayasayı kaldıralım demek.
aldığında demek.
Evet. Yani bunun Türkçe meali bu ama işte görmek istemeyen gözler görmüyor bunu. Çünkü
Evet.
kendisi iktidarda şu anda. Hadi
Geçen
gel
hafta
ekonomiye dönelim.
tamam
Geçen
canım.
hafta konuştuğumuz yere dönelim.
Sen söyle bakalım.
Ya
Aç konu.
nereden kaldık? Hani öyle bir hayal, yani şu anda da bir hani 7-8 dakikamız kaldı. Öyle bir hani plan ya da ne bileyim hayal de değil bu. Hani öyle bir akıl yürütelim ki hani Türkiye'de gerçekten işte bir takım köklü değişiklikler olsa şu yaşadığımız son 19 sene içinde ki herhalde son 7-8 senenin tecrübesiyle neleri kanunen güvenceyi alıp nasıl bir reform süreci olurdu Türkiye'de? Ya da nelerin ekonomide işlerin yolunda gitmesi için, siyasetin ekonomiye bu kadar karışmaması için, siyasette çok sesliliğin belki olması için, ekonomide ortak aklın hüküm kılınabilmesi için nasıl değişiklikler yapılması lazım? Hangi reformlar, bunları hangi kurallarla bağlamak lazım? Mesela hani çok güzel bir örnekle başlamıştın. Mesela mali kural. Hani hemen en basit akla gelen, hemen akla gelenlerden bir tanesi Merkez Bankası bağımsızlığını perçinlemek gibi. Yani bunların üzerinden konuşalım ve bunu çeşitlendirelim demiştik yani en azından her hafta birkaç konuyla ki gerçekten şu Türk lirası faiz döngüsü tartışmalarından çıkalım. Buyurunuz Eser Bey, söz sizde.
Teşekkür ederim Gülden Hanım, Gülden Hanım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Önce detaylara girmeden önce benim çok uzun süredir kafamda oluşturmaya çalıştığım bir şey. Bir iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi ben senden yaş olarak epey büyüğüm. Hep şey savunduk senelerce. Bu anayasa meselesinde ben hep çok ilgilendim yani. Özellikle ekonomi şeyleriyle. Dedik ki kısa olsun anayasa. Anayasalar kısa olsunlar. Hep böyle bir idealimiz oldu. Ama galiba emin değilim tabii ama galiba Türkiye için çok gerçekçi bir şey değil. Anayasada bu yani siyasetçinin faziletine bırakırsan bazı konuları galiba sorun çıkıyor. Dolayısıyla bazı şeyleri çok ciddi bir şekilde anayasayla bağlamak
Açık
lazım.
açık açık söylemek gerekiyor o zaman
Açık
diyorsun.
açık demek gerekiyor.
Evet.
Yani benim aklıma gelmezdi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı dediğin zaman Merkez Bankası bağımsızlığı bağımsızdır yani. Ama gördük.
Kanunda da yeri var. Hani bunu
Anladım
neden
onları
anayasaya bağlamamız gereksin ki değil mi? Evet.
ama şey yapmıyor. Yani mesela dolayısıyla ben bazı konuları detaylandırmak gerektiğini düşünmeye başladım çok ciddi bir şekilde. Mesela işte Merkez Bankası son aylarda en çok tartışılan konu oldu. Çünkü yani Naci Abal'ın görevden ayrılıp bu Şahap Bey'in göreve gelmesiyle beraber bir günde kurs sıçraması oldu yani. Ondan sonra Türkiye'de yani Dornbuş'u kıskandıracak bir örnek oldu. Dornbuş böyle ya Dornbuş'un aklına gelmiyor tabii böyle şeyler. Dornbuş başka şeyler söylüyordu. Böyle
Özellik derken. Evet.
sıçramalar için dış şoklardan falan bahsediyordu. Bu
Evet.
iç şok. İç şoktan sıçradı bu sefer bu kur şokları. Dolayısıyla mesela şimdiden öneriyorum. Mesela Anayasada Merkez Bankası Merkez Bankası'nın bağımsızlığını bir anayasal şey haline getirelim ve orada da mutlaka bir guvernörün, yani Merkez Bankası Başkanı'nın süresi bitmeden görevden alınmasını şeye bağlamamız lazım. Mahkemeyle, yani ya, mahkeme kararıyla tescil edilen 100 kızartılı suça bağlamak lazım.
Evet, bugün şey vardı, Özçin Akgüç'ün Dünya Gazetesi'nde yazısını aynen bu konu üzerine koymuş. Bir FED'e bakmış, bir Avrupa Merkez Bankası'na bakmış. Ben de hafta sonu, geçen hafta Oksijen Gazetesi'nde bu şeyi hazırlamıştım. Böyle bir Arjantin'deki merkez bankaları başkan değişim sayısıyla işte ortadaki durum, kur, enflasyon vesaire. Oradan da ben şeyle altını çizilmiş iki yazıda da. Mesela Fed başkanların görevleri 14 sene. Görevden alamıyorsun, göreve tekrar geri koyamıyorsun. Bir taraftan işte yüz kızartıcı şu işlerse, bir taraf iflas, icra gibi başka bir takım ilişkileri nedeniyle ceza alırsa gibi anca sebeplerle ya da
Bunlar da
sağlık
yüz kızartıcı
sorunlarıyla ya
çıkabilir.
da kendi
Evet.
istifasıyla çekilebiliyor. Dolayısıyla bir başkan, bir Merkez Bankası Başkanı Amerika'da yaklaşık işte 14 sene boyunca 4, 4, 8, 12, 3 en azından 3 hükümet, 4 hükümet görebilecek şekilde ve devamlılık esasına dayanarak para politikasının gereği kendine verilen görev neyse onu gerçekleştirebilecek alan buluyor. Hatta işte Trump döneminde gördük. Zaman zaman kendi atadığı başkan bile Trump'la
Bir,
çatışmaktan çekinmedi.
bunu
Bu
söyledi
için
Jerome Powell.
özellikle, evet.
Jerome Powell böyle mutedil bir cumhuriyetçi Jerome Powell. Bir avukat ama iyi eğitimli bir avukat. Çok konuşmuştuk daha önce.
Evet.
Princeton'dan siyaset bilimi şeyi var. Sonra da Georgetown'dan hukuk okumuş. Law School mezunu. Trump almak istedi görevden bunu. Ama Jerome Powell çok açık açık söyledi. Hiç ayrılmaya niyetim yok dedi. Ayrılmaya niyeti, sen beni alamazsın demeye getirdi yani.
Ayrılmazsam alamazsın.
Ha, sen beni alamazsın dedi. Ben ayrılırım ama sen beni alamazsın dedi. Ve alamadı Trump. Ve çıldırdı Jerome Powell'la. Üstelik
Evet.
kendi getirdiği adamdı o.
Evet, sadece hönkürüp durdu. İndirmesi lazım, indirmesi lazım, desteklemesi lazım daha fazla diye. O kadar. Başka da hiçbir şey yapamadı.
Evet, hiçbir şey yapamadım ondan sonra. Bir kere ilk söyleyeceğim şey bu. Yani konulara özel girmeden, yani maalesef bazı şeyleri çok net yazarak, böyle yani bir yargıcın ya da yasamanın takdirine bırakılmayacak kadar açık yazmak lazım. Yani
Evet.
ilkokul çocuk bile okuduğu zaman şeyi görsün ve desin ki bu böyle. Yapacak bir şey yok anayasada. İkincisi, bu Türkiye'de hiç konuşulmayan bir konudur. Bunda son 4-5 yıldır çok dikkatimi çekmeye başladı. Türkiye'de anayasa var ve altında kanunlar var.
Evet.
Temel kanun diye bir kavram aslında Türkiye'de yok. Böyle bir şey söyleniyor mu? Temel kanun benim anladığım anda bir temel kanun değil. Önemli kanunları temel kanun diyorlar. Kendi işlerinde, kafalarına göre. Önemliyse. Ama bazı kanunları gerçek anlamda temel kanun olarak değerlendirmek lazım. Anayasal olarak. Ne demek o? Söyleyeceğim. Mesela Fransa'da bunun örneği var. Buna organik yasa diyorlar Fransa'da.
Bunu sen
Organik
daha
yasa.
önce bahsetmiştin, evet,
Evet,
hatırladım.
kaç yıldır kafamda bu benim çünkü. Ne demek o? Mesela ihale kanunu. Tipik bir örnek vereyim. Ya da kamu mali yönetim kanunu. Şimdi ihale kanunu Türkiye'de en çok konuşulan bir tanesi ve en büyük yolsuzluk şeyi, kaynağı. Bütün pislik oradan çıktı. Yani hala da çıkmaya devam ediyor ve artarak çıkmaya devam ediyor.
Bu hani bir tek aslında Türkiye'ye özgü bir durum değil tabii. Hani o yüzden ihale kanunları bu kadar güvence altına alınıyor. Hani
Ama
bu
şunu yapmak
evet.
lazım gündem.
Ha
Yani bu
2001, çok özür dilerim lafını kesin. 2001 krizi
tabii.
sonrası yapılan
Tabii.
değişikliklerle bunların güvence altına alındığı sanıldı.
Anıldı
Ama
ama
işte fazla güçle anlaşıldı ki güç fazla bir şekilde konsolide olunca o pek de güvence olmuyormuş.
tabii yani bu kadar yol, bir kamu ihale kurum diye bir kurum var. Kuruldu. Bir üst kurul. Bu kadar ihale konuşuluyor. Kamu, bak bir şey söylesem kızma, darılma. Kamu ihale kurumu başkanının ismi ne?
Bilmiyorum.
Bilmezsin.
Bilmiyorum.
Bilmiyorsun.
Yok,
Çünkü
darılmam canım, bilmiyorum.
kurumun adı yok ortada.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Kamu ihale kurum başkanının adı Recep Tayyip Erdoğan. Başkanın adı.
Yani Türkiye'de
Anlatabiliyor muyum?
herkes o. Her şeyin başkanı Cumhurbaşkanı
Recep
zaten.
Tayyip Erdoğan istediği ihaleyi istediğine veriyor. İstediği şekilde veriyor. İhale kanunu istediği gibi eğip bükebiliyor. Ve o kamu ihale kurumunun başkanından da bir istifa gelmiyor. Şimdi yapacağım şey söylemek istediğim şey şu. Türkiye'de anayasa maddelerini değiştirmenin koşulu var. Parlamentoda ya da belli bir ekseriyet sağlanamazsa referanduma gidiliyor, değil mi?
Evet.
Bu anayasa için geçerli. Bir de yasalar için, yasaların değişme koşulu var. İşte toplantı yeter sayısı var. Toplantı yeter sayısı şey
Evet.
olursa toplanıyor. Orada da bir karar yeter sayısı var. O karar yeter sayısı da yakalanırsa da bir yasa değişmiş oluyor. Yani mesela geçen gün yapılan şeyler gibi, ne bileyim işte bu güvenlik soruşturması ile ilgili kanun gibi. Bütün kanunlar böyle değişiyor, değişebiliyor. Hepsi. Bunun nasıl istisnası yok. Temel kanun diye bir şey yok bu arada Türkiye'de.
Temel kanunları o zaman ara kategori olarak koyduğun zaman
Ara
anayasa gibi
kategori
mi
olarak. Evet,
değişsin
evet, evet.
demek
Mesela
istiyorsun.
2
Evet.
bölü 3 çoğunluk gerekmesi şart parlamentoda. İhale kanunun virgülüne dokunmak için. Böyle karar şey sayısıyla falan olacak iş değil.
Olacak bir şey oldu. Evet, çünkü sürekli değiştirdiği zaman herkes kendine yontuyor.
Rezalet oluyor. Bir
Evet.
siyasal bir skandal oluyor bir kere. Bir pislik çıkıyor ortaya. Görüntü çok çirkin. Yani
Evet.
aşağı yukarı her ihale için kanunda bir şey yaptılar ya.
Şöyle genelleyebilir miyiz bunu? Eser bu hafta için süremiz kısaldı. Haftaya bunu biraz daha derin tartışalım. Kurumlarla ilgili hani sonuçta bizim yaşadığımız tecrübe hani başta ben onu söylemeye çalıştım. Son 7-8 senede kurumların içlerinin boşaltıldığı isimleri var ama kurumsallaşma tamamıyla kamuda özellikle bittiği için işler yürümüyor. Gerçekten yürümüyor. Senin bambaşka bir örnek verdiğin Avrupa Birliği toplantısında hani failed state dediğin işte bu. Hani kitaptan da öğrendiğimiz şey bu. Dolayısıyla bu temel kanunlar ya da anayasaya bağlantılandırılması gereken ilk başta belki de hani bunun içinde Sayıştay da var, İhale Komisyonu ya da İhale Kurulu da var, ne bileyim Danıştay da var, Merkez Bankası da var. Aklıma gelmiyor. Mesela özelleştirme idaresi de var. Bunların hepsinin kurum kurallarını mesela BDDK da var, TMSF de olması lazım. Hepsinin bir anayasal bağlantıyla güvence
Evet.
altına alınması işlevlik nasıl diyeyim kelimesini bulamadım. İşlevlerine
Tabii.
devam etmeleri için
Tabii tabii tabii
diye
tabii.
genelleyebilir miyiz?
Tabii. Yani
Konuşabilirsem anlatacağım ama anlatamadım. Anladın ama
ben
sen.
anladım,
Teşekkür
ben
ederim.
anladım. Ben
Teşekkür ederim.
anladım. Ben anladım.
Düşünüyorum ben de bir taraftan.
Belirli kanunların değiştirilmesini, bunlar çok, ben bunlara işte Türkçe muhtemelen temel kanun denir anayasada.
Hı.
2/3 parlamenter çoğunluğa getirmek lazım kanunda değişiklik yapmak için. Parlamentonun ve üstelik parlamentonun şeyiyle oradaki mevcut şey değil. 600 milletvekili yani 400 oyla değiştirebileceksin o kanunu kardeşim.
Evet.
Anayasa gibi olacak. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani değiştir ya da 2/3 illa ki şart değil ama yani yasa değiştirme şeyinden çok daha güçlü bir ekseriyet şart. Yani siyasal iktidar yani 1/2 artı 10 milletvekili kazanmış bir iktidarın o temel yasalara dokunamaması lazım.
Dokunmaması lazım. Evet. Yani bir ülkenin temel işleyişine dokunmaması lazım. Hani bu
Evet.
omurgasını orada bir omurga oluşturulması lazım.
Evet. Ha, o omurgayı da çok demokratik bir şekilde tartışarak
Tabii.
dünya örneklerini aynen benimseyerek yapmamız lazım.
Ya bunun yapılması da tabii ki çoğulcu bir yaklaşımla hani herkesin katkısını koyduğu bir ortamda olacak. Türkiye şu anda bundan çok uzak. Biz hani bu konuştuğumuzda zaten bu yeni anayasa tartışmalarının yani şeyinin dışında nasıl diyeyim kapsamının dışında hani bambaşka planlar var. Bizim konuştuklarımız bambaşka şeyler şu anda.
Bu benim
Belki de
söylediğim sadece ekonomi şeyle de ilgili yani
değil değil mi?
kanunlardaki temel hak ve özgürlükler için kanunlar da bu
Evet,
şekilde.
işte hani
Ama
Danıştay da, Yargıtay da ne bileyim
tabii canım böyle yani
bir sürü kurum sayabilirsin. Ya aşınan ne? Eğitim, sağlık, hukuk ve
ne kaldı?
ekonomi. Ne
Evet.
kaldı bir ülkede geriye, değil mi?
Evet, ne kaldı ki geriye? Aynen öyle.
Evet.
Yani Alice McCoy diye bir yazar vardı. Onun kitabı vardır. Mafyanın dışında kim kaldı diye. Meşhur kitaptır o. Alice McCoy'un
Evet.
kitabıdır. Mafyanın dışında kim kaldı? Türkçe çevrilmiştir yani. Güzel, iyi bir tercüme edilmiştir. Güzel bir kitaptır. Yani şimdi bu eleştirilebilir benim bu yaklaşımım. Biraz demokrasiye güvensizlik olarak dahi algılanabilir. Ama maalesef son 7-8 yıldır yaşananlar Türkiye'de, Türkiye'nin siyasal kültürünün çok da öyle insanların iyi niyetiyle işlemediğini gösterdi bize. Hepimize gösterdi.
Evet.
Ve bunu ben kesinlikle de AKP'yle de sınırlandırmıyorum. Yarın
tabii tabii, tabii muhalefetin de çok büyük suçu var bu
yani bütün bu delilen yani aşamada. Yarın olabilir. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Çünkü mesela AKP bir toplumsal tabanı var. AKP dediğim parti iktidardan düşerse yarın bence bir ay içinde AKP diye bir parti kalmaz. Çünkü o parti şu anda bir çıkar şeyi örgüt halinde. İktidardan düştüğü anda AKP bir ay sonra AKP diye bir parti kalmaz. Ama o zihniyetin bir toplumsal temeli de var. Başka bir hareket gelecek, AKP'yi ikame edecek. İktidar da olabilirler ileride tekrar, bilemiyorum. Hakikaten bilemiyorum. Ama dediğim gibi o insanların artık Türkiye'de mesela ihale kanunu 200 kere değiştirmelerine izin verilmemeli. Yani ihale kanunu olduğu gibi anayasaya sokamazsın tabii. Ama anayasadaki tadilat yapma oranıyla yasalardaki tadilat, değişiklik yapma oranı arasında bir ekseriyet istemek lazım.
Ya her işin uzmanları var. Hani ihale bunun da uzmanları var. Böyle bir dediğim gibi zedelemeyecek, çıkar ya da yolsuzlukların kapısını kapatabilecek mümkün olduğunca değişiklikler yapılmayacak şekle getirilebilir. Ama ondan sonra konuya özel mesela işte ne bileyim kamunun uzay için roket yapılacağı gün, Ay'a gideceğimiz gün alacağı parçaların özellikleri olabilir. Bir takım esneklikler tanınabilir ama hani temel bir felsefesi olması lazım. O oraya da dokunulmaması lazım. Hiçbir gelen giden hükümetin işte FED yarı örneğinde şaka, verdiğimiz gibi.
Yarı şaka bir yazı yazmıştım gazeteye. Geçen sene ekonomi Nobel ödülünü iki iktisatçı aldı ve ilginç iki iktisatçı. Bir tanesi onun hocası. Yani doktorasını yaptığı doktor hocasıyla sonra beraber çalışmışlar. Kamu ihaleleri konusunda, ihaleler konusunda çalışmışlar. Biri hocası yani, doktor hocası onun. Adamın, yani gencin de doktora şeyi, ihaleler üzerine ve sonra o konuda çalışmışlar ve sonra ikisi birden Nobel aldılar. Ben de gırgır bir şey yazdım. Ya bunlar bir Türkiye'ye gelip gelseler ve bizim ihale sistemimizi inceleseler, Ersin gider herhalde Nobel'lerini iade ederler. Bizim dünyadan haberimiz yokmuş, neler oluyormuş başka yerlerde diye. Ve dürüst insanlarsa Nobel'lerini iade ederler diye yazı yazdık. Ama ihale sistemlerinde hiç bilmedikleri numaralar var mesela. 21 benim böyle kullanılacağını herhalde kimsenin aklına gelmemiştir.
Kimsenin aklına gelmez. Eser, bitirmemiz lazım bu haftayı.
Tamam canım, tamam.
Süresel
tamam
açıdan canım. Özür dilerim böyle kestiğim
daha
için.
Konuya girmedik.
Isınıyoruz yeni yeni, evet yeni yeni.
Evet, daha konuya girmedik. Bu benim şeyim yani, biraz daha detaylandıralım yasaları.
Lütfen, maalesef. O potansiyel sende, ben ancak soru sorabilirim.
Detaylandıralım sana. Yani onu demek istiyorum. Yani öyle bırakmayalım birilerine.
Tamam,
şeyine.
Tabii. Yani bir sonraki programı biraz daha planlayalım. Yaklaşık 35...
Bu temel kanun meselesini çok ciddiye alıyorum artık ben. Yani Fransız örneği verdim. Fransız'da işte Loi organik diye bir kavram var. Organik yasa. Organik yasanın şeyi bu. Yani organik yasayı olağan yasayı değiştirdiğinden çok daha güçlü bir ekseriyette değiştirebiliyoruz ancak.
Evet.
O da kanun. Anayasa maddesi değil yani. Evet.
Tamam o zaman. Herkese iyi haftalar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler bizden. Çok sağ olun.
Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle herkes. Evet. Sağlıkla kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.